Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden sizlere sesleniyoruz. Ve programa başlamadan evvel hepinize en samimi hürmetlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş yılların meşhur kalemlerinden Nahit Sırrı Örik var. Sırrı Paşa'nın oğlu olması itibariyle Osmanlı Devlet ricalinin en azından son devirde yaşayanları yakından tanıyan, bunlarla alakalı hatıraları muttali olan bir kimse. Gazeteciliği ve romancılığı var. Ve zaman zaman da eski İstanbul hayatına ve yakın tarihimize dair hatıraları neşretmiş. Bunlardan Ayan Meclisi ile alakalı olan hatıralarını sizlere nakletmek istiyoruz. Hem kendi hatıraları var burada, hem mesmuatı var, hem de Ayan Meclisi hakkında Osmanlı Devleti'nin müesseselerinden, günümüze intikal etmemiş müesseselerinden birisi olan Ayan Meclisi hakkında enteresan bilgiler veriyor bize. Değerli dinleyiciler, eski Teşkilat Esasiye Kanunu'nda ve 60 Anayasası'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Parlamentosu tespit edilmiştir. 60 Anayasası'ndan sonra bir senato kurulmuştur, ikinci meclis kurulmuştur. Halbuki daha önceki Teşkilat Esasiye Kanunu'nda bu yoktur. Günümüzde yine ikinci bir meclisin kurulup kurulamayacağı, buna ihtiyaç olup olmadığı tartışılmaktadır. Günümüzde teşkil salahiyetinin rakipsiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaktadır. Saltanat devrinde, Osmanlı Devleti zamanında ikinci bir meclis vardı. Ayan Meclisi. Ayan, Osmanlı cemiyetinin çok eski zamanlardan beri bilip zikrettiği bir kelimedir. Ve daha ziyade eyaletlerin böyle derebeyi şeklindeki eşrafına ayan denirdi. Güçlü kuvvetli sözü geçen, hatta bir nevi oranın mülki amiri, idare amiri gibi bir kimselerdi. Mayyetleri vardı. Ve devlet bunları resmen kabul etmekteydi. Muhatap almaktaydı. 1893 senesinde, yani 1876-77 yılında Sultan II. Abdülhamit saltanatının başında ve Mithat Paşa'nın sadareti sırasında kanun esası ilan edildi. Kanun esası batılı manada ilk Türk anayasasıdır. Bu anayasa mucibince iki heyet teşkil edilmiştir parlamento olarak. Birine heyeti ayan, diğerine de heyeti mebusan deniyor. Heyet ayan azalarına ayan deniyordu. Kanun esasının dört maddesi bu ayanın mahiyetini, hak ve salahiyetlerini tarife tahsis olunmuştu. Bu maddelere göre ayan hükümdar tarafından kaydı hayat şartıyla tayin olunurdu. Ve sayıları mebusanın üçte birini aşmaması lazımdı. Yani milletvekillerinin üçte biri kadar. Altın para devrinde hakikaten mühim bir miktar teşkil etmek üzere ayağının ayda 10 bin kuruşta aylıkları vardı. Ayan olmak için 40'ından aşağı olmamak icap ettiği gibi vükelalık yani bakanlık, sefirlik yani elçilik, valilik, kumandanlık, patriklik gibi mühim mevkilere de erişmiş olmak lazımdı. Bununla beraber icabında her arzu edilenin tayin edilebilmesi için açık bir kapı da bırakılmamış değildi. Bu açık kapı asar ve efali yani eserleri ve fiilleri umumun vüsuk ve itimadına şayan herkes tarafından emniyetli bir insan olarak biliniyor. Ve umuru devlete hidemat-ı memduhası mesbuk yani devlet işlerinde övülmüş hizmetleri geçmiş ve mütearif bilinen bu sözler açık kapı. Herkesin sırtına giydirilmesi mümkün bir manto. Diğer bir ifadeyle 40'ına varmış herkesi içine alabilen bir duhuliye kartıydı bu madde. Bir madde de ayağının salahiyetlerini ve vazifelerini tarif ediyordu. Heyet-i Mebusan'dan verilen kavanin ve muvazene layihalarını, yani Mebuslar Meclisi'nden gelen kanun ve bütçe layihalarını tetkik. Ve eğer bunlarda esasen umuru diniye ve zat Hazreti Padişahi'nin hukuku seniyesine ve hürriyete ve kanun esası ahkamına ve devletin tamamiyeti mülkiyesine ve vatanın esbabı müdafaa ve muhafazasına ve adab-ı umumiyeye halel verir bir şey görürse, yani bunlarda dini hükümlere aykırı, Hazreti Padişah'ın hukukuna, haklarına aykırı, devletin mülki tamamiyetine, bütünlüğüne aykırı, memleketin müdafaa ve muhafaza sebeplerine aykırı ve umumi adaba, ahlaka halel veren bir şey görürse, mütalaasının ilavesiyle ya katiyen veya tadil ve tahsiye olunmak üzere heyet-i mebusana iade eder. Ya kati olarak veya düzeltilmek üzere millet meclisine geri gönderir. Yani ayan teşrii faaliyetin hakim ve nazımıydı. Yani onu hükmeder, onu düzenlerdi. Bununla beraber değerli dinleyiciler, ilk meşrutiyetin ayan heyeti tamamiyetle sönük kaldı ve onun bir rolü olmadı. Zaten müzakereleri de aleni değildi. Sultan Abdülhamit 93 harbini müteakip millet meclisini müddetsiz olarak kapatmış olmakla beraber kanun esasiyi meriyetten, hükümden kaldırmamış olduğu için 93 senesinde yani 1876 senesinde tayin edilmiş olan ayan bu sıfatlarını vefatlarına kadar muhafaza ettiler. Hatta fesini takip eden aylar esnasında birkaç saat ve bu meyanda az sonra sadareti ihraz edecek olan Tunuslu Hayrettin Paşa da ayandan olarak nasp olunmuşlardı. Yani ayan tayin edilmişlerdi. Halbuki meclis tatil edilmişti. Buna rağmen ayanlar muhafaza olunmuştu. Bir nevi taltif o unvanı olmuştur ayan toplanmadığı halde. Nitekim meclisin henüz ikinci içtima senesinde çıkmış olan Asım Paşa isimli ve pek sönük şahsiyetli bir vezirin reis olarak göründüğü ve 1295 senesinin devlet sannamesinde ayan sayısı 37 iken 1296 senesinin devlet sannamesinde bu miktar 41. Arada 4 kişi tayin edilmiş. Sultan Hamit zamanında artık bu sayı giderek inmiş ve 10 Temmuz 1324 yani 2. Meşrutiyet'in ilanı inkılabıyla da ayan olarak 3 kişi kalmıştı. Bunlardan biri padişahın 7 kere sadaret makamına getirmiş olduğu küçük Sayit Paşa'ydı. Diğer ikisi de bir Rum ile bir Ermeniydi. Bunlar 30 sene ayan üyeliğini muhafaza etmişler. Diğerleri ne olmuş? Diğerleri vefat etmişler ve yerlerine yenileri tayin edilmemiş. Ayan 2. Meşrutiyet'te ehemmiyet kazandı değerli dinleyiciler. Bu ehemmiyetin ilk tezahürü de Sultan Abdülhamit'in açılış nutkunda mebuslara heyet ayağının tasdikine layık kanunlar çıkarılmasını temenni etmesi ve bunu Mebuslar Meclisi'nin bir üst teşekkülü olduğunu açıkça bildirmesi suretinde tecelli etmiştir. Keyfiyet mebuslar arasında ciddi bir infial meydana getirmiştir. Kayda hayat şartıyla 100 lira aylık pek çok iştahı kabarttığı için sayısız müracaatlar olmuş, talipler çıkmış, bermurad olanlar 50'yi bulamamış, reisliğe de 93 meclisinden arta kalan küçük Sayit Paşa getirilmiştir. Heyetin müzakereleri eskiden olduğu gibi yine hafiyen, gizli cereyan ediyordu. Fakat hareket ordusunun Selanik'ten İstanbul'a yaklaştığı sırada Ayan ve Mebusan Ayastefanos'a yani bugünkü Yeşilköy'e göç ettiler ve meclisi milli halinde toplandılar. Yani heyet Ayan'la heyet-i Mebusan bir arada toplandıkları zaman buna meclisi milli deniyordu. Umumi heyet yani heyet-i umumi. Ayan reisi bu Milli Meclis'e başkanlık etti ve Sultan Abdülhamit'in hal meselesi konuşuldu. Bu kararına ayandan bir kişi, Yorgiadis isminde bir Rum itiraz etti. Faik Bey de rey sırasında ayağa kalkmak kudretini bulamadığı için oylamaya iştirak etmedi. Böylece iki kişi Sultan Abdülhamit'in hali aleyhine tavır aldı. Hatta Yorgiadis Efendi'nin ayağa kalkıp Sultan Abdülhamit'i övdüğü, bunca yıldır nimetiyle geçindiğimiz böyle bir padişahı tahttan indirmenin hiç uygun olmadığını ve meşru olmadığını söylediği meşhurdur. Enteresan, Müslümanların halifesi olan zatı bir Rum'un müdafaa etmesi de enteresan. Bu müzakereleri idare eden Sultan Hamid ricalinden ve 7 kere sadrazamlık makamına gelmiş mühim bir servet sahip olmuş Küçük Said Paşa'ydı. Küçük Said Paşa meclisi, heyet-i umumiyi Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmeye davet etmiş. Kendisi de müsbet reyini gayet rahat bir şekilde kullanmış. Hatta rivayet edilir ki meclis toplantısına Talat Paşa da gelmiş meclis üyesi olmadığı halde ve Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi mecliste oylanırken mebusların hemen tamamına yakını el kaldırmış. İşlerinde el kaldırmayanlar var. Talat Paşa onların ayağa kalkıp onlara doğru sert bir bakış fırlatınca bunlar da ellerini kaldırmışlar. Bunun üzerine Said Paşa demiş ki, efendim biraz da ayan tarafına bakın. Yani orada da ellerini çok kaldırmayanlar var. Onların da tabii çoğu Sultan Hamid zamanını yaşamış. O devirde nimet sahibi olmuş, Sultan Hamid'e bağlı ve bu maceraların memlekete hayır getirmeyeceğini düşünen yaşlı başlı gün görmüş kimseler. Talat Paşa onlara da böyle bir sert bakış fırlatınca onların da hepsi ellerini kaldırmış. İşte iki kişi müstesna, birisi bir Rum, birisi de bir Türk. O da enteresan. Thank you. Meşrutiyetin ilanı olan 1908 yılından saltanatın ilgası olan 1922 tarihine kadar Ayan Mebusan'dan ayrılmayacaktır. Ve Siyamlı meşhur yapışık hemşireler, ikizler gibi çok kere ayrı havalara tabi bulunmakla beraber tek binada kalacak. Ayasofya'da sonradan yanan adliye nezareti binası içindeki kısımdan yanan Çırağan Sarayı'na, oradan da bilahare yanıp da bu defa yeniden yapılmakta bulunan Fındıklı Sarayı'na kadar mebuslarla hep aynı çatı altında yaşayacaktır. 1908 sonlarında seçilen ve zaten sayısı düşük olan ayandan bir kısmını ecel alıp götürmeye başladığından 1910 tarihinden itibaren birkaç kere de Müslüman ve Hristiyan bir hayli yeni ayan tayin edilmiştir. Bunlardan en kabarık liste damat Ferit Paşa zamanına tesadüf eder. Ve itilafçıları iddiaçı çoğunluğuna galip çıkarmak gayesiyle bu zihniyetten kimseleri ayan meclisine tayin etmeye çalışmıştır Ferit Paşa. Değerli dinleyiciler, Ayan heyetinin, Ayan üyelerinin Mebusan Meclisi'ni tekadüm etmesine rağmen, yani ondan önce gelmesine rağmen, kendisinin bazı haklara sahip olduğu da tereddüt ve münakaşa mevzu kalmıştır. Mesela hükümeti ıskata düşürmeye hakkı var mı yok mu? Bu münakaşa edilmiştir. Nitekim Mebusan Meclisi bu hakkını hiç değilse bir kere kullanıp Kıbrıslı Kamil Paşa'yı Adem-i İtimat Rey'i, yani güvensizlik oyu vererek ıskat etmişken Ayan hiçbir nazırı düşürmeye teşebbüs etmemiştir. Meclis Mebusan reisliğinde istiskal edilip, yani küçük görülüp oraya uygun görülmeyen, bu sebeple Sultan Reşat'ın Ayan yaptığı eski iddiatçı Ahmet Rıza Bey, meşrutiyetin ilanı çok büyük bir rol oynamış, fakat mecliste Meclis Mebusan reisliğinde kimse onu kabullenmemiş. Bunun üzerine padişah kendisini Ayan Meclisi üyesi yapmıştı. Ahmet Rıza Bey 1. Cihan Harbi esnasında muhalefetin son mümessili vaziyetine girdiği ve hitabet kürsüsünden bazen hayli cüretli tenkitlere giriştiği halde o da böyle bir iddia ileri sürmeye kalkışmadı. Yani Ayan nazırları düşürür mü düşüremez mi? Henüz harpler devri başlamadan evvel damat Ferit Paşa'nın saltanat hukukunun, yani padişahın haklarının genişletilmesi tezini müdafaa eden layihasını Ayan'ın en cüretli hareketlerinden biri saymak gerekir. Buna mukabil İttihat ve Terakki'nin bazı müfrit zümrelerinde de Ayan'ın, yani Ayan üyelerinin kaydı hayat şartıyla padişah tarafından seçilmesi aleyhinde fikirler vardı. Bir kısım aza için hiç değilse milletin intihabına, milletin seçimine müracaat edilmesi temayülü vardı. Fakat bu temayüle bir neticeye varmadı ve Ayan heyetine taluk eden maddelerinden kanun esası sonuna kadar hiçbir değişiklik kaydedilmedi. Dünyada da senato üyelerinin bir kısmı hükümdar veya cumhurbaşkanı tarafından seçilirken bir kısmı seçimle başa gelmektedir. Bazen tamamı seçimle başa gelmektedir, bazen tamamı tayinle başa gelmektedir. Ayan üyelerinin zaten fonksiyonu biraz Mebusan Meclisi'ndeki taşkınlıkları önlemek olduğu için bunların tamamının padişah tarafından seçilmesi herkesin işine gelmiştir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı İmparatorluğunu terkip eden çeşitli unsurların çokluğu, Ayan'ın bünyesinde de kendisini göstererek Müslüman azınlıkların yanında Rum'dan Musevi'ye kadar her dinden, her ırktan aza bulunmuştur. Ve Balkan mağlubiyetiyle Rumeli vilayetleri elden çıkınca Bulgar, Sırp ve Ulah azınlıklara mensup 3 Ayan azası heyetle alakasını kesmişti. Fakat Arnavut ırkına mensup bulunanlar esasen Osmanlı Devleti'nin pek yüksek makamlarını ihraz etmiş olduklarından çekilip gitmediler. Hatta, yani Arnavutluk bağımsızlığını kazandıktan sonra bile gitmediler. Hatta içlerinden biri Ahmet İzzet Paşa bir müddet sonra devletin en yüksek makamına erişip sadrazam olmuştur. Şunu da ilave etmek lazım ki, ikinci meşrutiyet devrinde sırasıyla sadareti ihraz eden yani sadrazam olanlardan, Küçük Said, Kamil, Hüseyin Hilmi, Tevfik, Hakkı, Gazi Ahmet Muhtar, Mahmut Şevket, Mısırlı Said Halim, Talat, İzzet, Damat Ferit, Ali Rıza ve Salih Paşalardan ancak Kamil ve Talat Paşalar ayan değildi. Öbürleri hepsi ayandandı, Talat Paşa da mebustu. Ötekiler ayan iken sadrazam olmuştur veya daha sonra ayan üyeliğini ihraz etmiştir. Sadareti 3 günlük bir gecikmeyle mutlakiyet devrinde kalan Avlonyalı Ferit Paşa da daha sonra ayan olmuştu. Bu ayan meclisi azaları Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet hayatta kalanlar olmuştu. Bunlardan bir kısmı memleketten ayrılmışlar ve bağımsızlığını kazanan eski Osmanlı vilayetlerine Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, Hicaz gibi veya Balkan ülkeleri gibi oraya gitmiştir. Ve bunlardan en son vefat edenlerden birisi Sultanahmet zamanında Selanik ve Yemen vilayetlerinde valilik etmiş ve daha sonra ayan azalığı yapmış Tevfik Efendidir ki Tevfik Bey demek daha doğru valilik yaptığı için sonradan Biren ismini almış ve hatıralarını yazmıştır. Bildiğimiz kadarıyla ayandan en azından Türkiye'de en son vefat eden Tevfik Biren'dir. Değerli dinleyiciler, daha önce de söylediğimiz gibi 2. Meşrutiyet'in 2. yılından itibaren Aya'nın müzakereleri aleni olmuştur. Ve Takvim-i Vekayi gazetesi koleksiyonlarında aynen mevcuttur. Osmanlı tarihinin hususiyetleriyle alakalı olanlara pek çok şey öğretebileceği gibi eski konuşma lisanının zerafetleriyle birlikte tekellüfleri hakkında da pek güzel misaller vardır burada. Bu meyanda hiç kimsenin ben ve siz demeyerek nefsini kastederken mutlaka bendeniz ve kulunuz hitap ederken de mutlaka zat-ı aliniz veya zat-ı devletiniz tabirlerini kullandığı Sadi İlk Mektep Hocalığından ayanlığa yükseliveren Basari Efendi isimli ulahın bu zahmetlere katlanmadığını görmek mümkün. Dikkati çeken bir başka hususiyette 1911 İtalya Harbi'ne kadar heyete riyaset etmiş olan Said Paşa zamanında müzakerelerin adeta Reis Paşa Hazretlerinin birer monoloğu mahiyetini arz edişidir. Said Paşa, üç hatibin birbirini takiben söz söylemesine güç tahammül ederdi. Dağılan reyleri hülasa ve muhtelif noktayı nazarları tespit etmek bahanesiyle mütemadiyen konuşup dururdu. Zabıtlardan birinde de samimiyeti pek şüpheli veyahut samimiyetsizliği hakkı haylice aşikar bir tevazu nümayişi var. İçtimalara reislik etmek üzere meclis salonuna girerek romatizmalı bacaklarını sürüye sürüye kürsüye her tırmanışında Azâ-i kiramın yani ayan üyelerinin tenezzülen kıyamından pek mahcup oluyormuş. Bu adetin terk edilmesini adeta acıklı bir lisanla rica ediyor. Fakat ayan azası kendisine bu hürmetin isarında asla kusur edemeyeceklerini bir ağızdan söyledikleri cihette de pek mütehassıs, pek mahcup ısrar edemiyor. Diyor ki Nâit Sırrı Örük, sahneyi hayalen gözümün önüne getiriyorum. Göçmüş bir medeniyetin en tipik bir tezahürü olarak tasavvur ediyorum. Ederken de Said Paşa zamanındaki bir ayan meclisi içtimağını seyredemediğime yanıyorum. Benim Sami'in locasında, dinleyiciler locasında seyredebildiğim iki içtima vardır. Birinci Cihan Harbi sıralarında olmuştur onlar da. O tarihte de heyetin çehresi hayli değişmiş, biraz da tazelenmişti. Şimdi, yani bu hatıralar yazıldığı yıllarda Paris Büyükelçisi olan Sayın Numan Menemencioğlu'nun babası Rifat Bey merhum reisti. Aksak bacağını sürüyerek ağır ağır riyaset kürsüsünü işgal eder. Kalın gür sesiyle iki içtimağı da pek güzel idare etmiştir. Fakat müzakereleri hülasa etme bahanesiyle sözü hiç uzatmadan idare etmiştir. Bir istitirat açıp ilave edeyim ki diyor Nahit Sırrı Örik, bu zat kısa sürmüş bir maliye nazırlığından müsteşarlığa inip oradan divan-ı muhasebat, yani şimdiki Sayıştay reisliğine geçerek oradan da ayan reisliğine yükseldiği için ayanın kıdemli vüzera ve müşiranının Said, Gazi Ahmet Muhtar, Avlonyalı Ferit ve gene Said Paşalara halef olan bu reisi biraz hafif ve şanlarına nalayık buldukları duyulmuştu. Yani ayan üyeleri bunu biraz hafife almışlar bu reisi, küçük görmüşler anlaşılıyor. Nitekim cülusunu mütakip Sultan Vahidettin de meclislerin toplanması sırasında onun yerine Ali Rıza Bey'i tayin etmişti. Şunu da ilave etmek icap eder ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ayan reisleri arasında riyasetiz esnasında en çok politikaya karışan şahsiyet Ahmet Rıza Bey olmuştur. Kaldı ki bu karışma netice itibariyle damat Ferit Paşa'nın sadarete gelmesine sebebiyet vermiştir. Fakat keyfiyetten, yani damat Ferit Paşa'nın sadaretinden günün birinde Ahmet Rıza da pek zararlı çıkmıştır. Kanun esasiye sarih bir tecavüz teşkil etmek üzere meclisin kapalı bulunduğu sırada reislikten uzaklaştırılmış, ayan tayin edilmiş ve yerine eski mebuslardan Mustafa Asım Hoca geçirilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla kaydı hayat sanılan bir şeref ve itibar ve bir dolgun aylık mazi oldu. Mükellefiyeti meclis açık oldukça şöyle bir devamdan ibaret bir makam elden gitti. İşlerinde Seyit Bey ile Abdurrahman Şeref Efendi Millet Meclisi'ne, Ankara'daki Millet Meclisi'ne intikal ettiler. Abdurrahman Şeref Efendi Sultanahmet'in bala rütbesinde büyük bir memuru ve damat Ferit Paşa kabinesinin dahi bir ara uzvu bulunmak itibariyle zaten Abdurrahman Şeref'in meclis üyesi olması onun için bir şeref değildi. Zaten eskiden beri yüksek bir şeref sahibiydi. Ayan arasında feci akıbetlere uğramış olanlar da yok değildi değerli dinleyiciler. Bunlardan bir kısmı 150'likler meyanında Cumhuriyet'in ilanından sonra vatan dışına sürülmüştür. Damat olan bir iki ayan da Cumhuriyet'in ilanını takip eden o hanedanın yurt dışına sürülmesini mucibince memleketten ayrılmıştır. Ve böylece ayan üyelerinden bir kısmı memleket dışına sürülmüştür Cumhuriyet'inden sonra. Abdülhamid Zohravi isminde bir Arap mebus müstakil Suriye davası gütmüştür. Ve Cemal Paşa'nın Şam valiliği sırasında Divan-ı Harp tarafından mahkum edilerek idam olunmuştu. Ayan üyelerinden Mahmut Şevket Paşa bundan epey evvel, Sayit Halim Paşa da daha sonra mütareke devrinde birer suikaste uğrayıp öldürüldüler. Mahmut Şevket Paşa'yı rivayete nazaran iddiaçılar öldürdüler. Sayit Halim Paşa ise Ermeni sürgünündeki meşhum rolü sebebiyle Roma'da Ermeni komitacılar tarafından öldürüldü. Yine mütareke devrinde Ermeni ekalliyetten bir ayan Azaryan Efendi Beyoğlu'ndaki evi yanarken kurtulamadı, kül olarak can verdi. Ve nihayet 1908 ayağından, yani Sultan II. Abdülhamit devri ayağından Şemdinlili Şeyh Ubeydullah Hakkari'nin oğlu Seyit Abdülkadir Efendi Cumhuriyet'in ilanından sonra istihbarat faaliyeti sebebiyle Kürtali Cemiyeti içinde bulunmuş, Kürt Neşri Marif Cemiyeti'nde bulunmuş, Kürtçülük ithamıyla Şeyh Said isyanını takiben Diyarbakır'da idam edilmiştir. Tek bir namzetin memuriyetinin ise hükümdarın emrine rağmen hükümetçe icra edilmediğini, garip bir tesadüf olarak bu namzetin de meşrutiyetin bahanesi sayılmak icap eden Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar olduğunu söyleyelim. Kendisini Sultan Abdülhamid Ayan yapmak istediği halde yaşı 40'ı bulmamış olduğu için Sadrazam Kamil Paşa iradeyi geri çevirmiştir. Ve bunun haricinde nice zevat birer hami edinmek sayesinde kanunun asar ve efal-i umumun yusuf ve itimadına şayan şeklindeki açık kapısından eski tabirle fürceyab-ı dühul olmuş, yani kapağı ayağına atabilmiştir meşrutiyetten sonra. Kaldı ki fürceyab-ı dühul olamayanların beyhude etek öpmekle vakit öldürenlerin listesi galiba binlere bali olmuştur. Meşrutiyet devrinde iddiaçılardan makam kapmak isteyenler. Bunlardan bilhassa birinin 1908'den başlayan namzetliği sona kadar devam edenlerden birinin daha adeta bir darb-ı mesel, bir nevi tarih işareti haline gelmiş olduğunu duymuştum, diyor Nahit Sırrı Örik. Bu ebedi namzet Sultan Abdülhamit devrinde Osmanlı Bankası'nda mühim bir mevki işgal etmiş ve rivayete göre hayli dile gelmiş ve getirmiş olan Madamasının Lüksü ile meşhur Panciri Bey isminde bir Rum'du. Kendisini yıllarca atlatmış ve avutmuş olan Talat Paşa'da olmayacak şeyler isteyen, verilmez mansıplar talep eden kimselere üzülme, işini yapacağım, Panciri Bey'in ayağınlığından sonra hemen senin tayinin geliyor sözlerini bazen ciddi ciddi, bazen kahkahayla gülerek bir şaka mahiyetinde söylermiş ve Panciri Bey 14 sene ayan meclisine ayan olmak emeliyle yanmış ve tutuşmuş, fakat bu emeline nail olamadıysa da o zamanlar bir darb-ı mesele mevzu teşkil etmiştir. Evet değerli dinleyiciler, Nahit Sırrı Örik'in Ayan Meclisi ile alakalı hatıralarına tahsettiğimiz bu programın sonuna geldik. Ve sizlere son olarak da Meşrutiyet'in ilanından sonra Meclis-i Mebusan için bestelenmiş olan Meclis-i Mebusan marşını çaldık. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.